Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yeni bir insan bu programıyla daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bu hafta da yine suya sabuna dokunan, gönüllerimize değecek, hakikaten kendi yaşadığımız hayatların içerisinde belki çok farkında olmadığımız ama hatırlatıldığı zaman gerçekten de böyleymiş diyeceğimiz bir konuyu işlemek istiyoruz. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bu hafta doğruluk üzerine konuşacağız. Fakat doğruluk deyince ilk aklımıza gelen şeyleri bugün konuşmayacağız. Bugün istediğimiz sesli doğruluk üzerine konuşmak. Evet, sesli doğruluk. Yanlış duymadınız. Bir de sessiz doğruluk var. Bunlar ne demek? Ne manaya geliyor? Sesli doğruluktan ne anlamamız gerekiyor? Sessiz doğruluktan ne anlamamız gerekiyor? Mehmet hocamıza, huzurlarınıza soruyorum. Hocam nedir bu sesli doğruluk, sessiz doğruluk? Buyurun.
Evet, sesli doğruluk Süleyman Bey, doğru olarak bildiğimiz şeylerin, doğru olarak yaşamak istediğimiz, yaşadığımız şeylerin sesinin çıkması. Yani en temel insani değerlerle alakalı meselelerde bu tavrımızı, duruşumuzu gösterebilmemiz, gösterebilme cesaretimizi kendi içimizde yaşamamız, başkalarıyla beraber yaşamamız, var olma cesaretimizi doğrularımızla beraber gösterebilmemiz. Sessiz doğruluk da doğrularımız var. Temel insani değerlerde birçok insanla birleşebiliriz. Ama bu doğrularımızı sessiz sakin yaşamaya çalışıyoruz. Doğruları, insani temel değerlere aykırı bir doğruların, bu doğruların çiğnendiğini gördüğümüzde sessizce gönlümüzden keşke olmasaydı deyip karşı çıkıyoruz. Hiç sesimiz çıkmadan içimizden diyoruz. Düşüncemizden diyoruz. Kalbimizden diyoruz. Sonra o olaydan ayrıldığımızda başka insanlara şikayet ediyoruz. Diyoruz ki ya bugün şöyle bir şey oldu, şu insan şöyle yaptı. Peki o insan öyle yaptı. O insan öyle yaptığı zaman sen ne yaptın? Mesele bu. Ben de işte yana kadar yanlış olduğunu bak şimdi konuşuyorum da. Senin bana bunun ne kadar yanlış olduğunu söylemen hiçbir şey ifade etmiyor ki. Bunun o yanlışı yapan insana söylenmesi gerekiyordu ki yanlış olduğunu anlamasa bile o yanlışı bir daha aleni yapmaya cesaret edemesin. Temel insani değerler anlamında bahsediyoruz tabii, yani insanların farklı bir şekilde kendi istedikleri şekilde bir şeyler yaşamasını bahsetmiyoruz. Yani bir adam bir dergi okuyor, okusun bana ne, yani o beni ilgilendirmez. Ama temel insani değerlerde başka insanlara zarar verme söz konusuysa orada artık bana ne gibi bir durum söz konusu değil. Bakın bu hafta yaşadığım bir şeyi anlatayım. Üsküdar'da bir minibüs durağında bekliyorum. Minibüs bekliyorum. Minibüs sırasındayız. Bayağı bir sıra var. Ben de o durakta bekliyorum. Dilenen bir adam var. Yanında çocuğu var. Arkamdaki beyefendi dedi ki bu çocuğu niye giydirmiyorsun, üşüyor, niye yanında getiriyorsun diye bağırıp çağırmaya başladı. Adam dedi ki giymiyor, ben söylüyorum ama giymiyor. Hava da böyle palto giyecek kadar soğuk bir hava değil, sıcak bir hava. Sen nasıl babasın, işte sen niye dileniyorsun, oradan başladı adama bağırıp çağırmaya. Neyse ben ilk başta konuşuyorlar mı yoksa adam ona yükleniyor mu, duygusal baskı mı yapıyor anlayamadım. Dolayısıyla takip ediyorum. Fakat bir süre sonra iş çirkinleşmeye başladı. Ve sırada bekleyen adam dilenen kişiye dedi ki Allah belanızı versin. Hepinizin Allah belasını versin, senin de Allah belanı versin, sınırı aştılar, sizleri buraya soktular dedi. Şimdi burada artık anlaşılmayacak bir şey yok. Net bir şekilde bir insan yanlış yapıyor. Ve bu bir sürü insan var, belki 50 kişi var orada sıra bekleyen, 50 kişinin duyabileceği, görebileceği, anlayabileceği ve yanlış bulabileceği şekilde bu yanlışı yapıyor. Ve her şeyin ötesinde bir 6-7 yaşında bir çocuğun yanında babasına beddua ediyor. Müdahale ettim. Dedim ki beyefendi, beddua etmeye hakkınız yok. Kimseye beddua etmeye hakkınız yok. Hele burada bu adama beddua etmeye hakkınız yok. Beni tarafına çekmeye çalıştı. Ya abi tamam öyle diyorsun da bak çocuğunu orada ortada bırakıyor. Yani ortada bırakıyor dedi. Üstüne bir şey giydirmemiş, palto giydirmemiş. Palto giyecek bir havada yok. Dileniyor bunlar falan. Dedim ki bak ne olursa olsun yanlışını söylersin. Anlar anlamaz ama beddua edemezsin. Yok işte bunlar böyle bize sıkıntı veriyorlar. Tamam Bak adam dileniyor, olabilir. İnanırsın inanmazsın. Haklı sebebi vardır yoktur. Doğrudur yanlıştır. Bunları tartışmıyorum seninle. Bu herkese göre değişebilir bir şey. Bazı insan haklı bulur yardım eder. Bazı insan haksız bulur yardım etmez. Yani bu kişiye göre değişir bir şeydir. İnanırsın inanmazsın, verirsin vermezsin hiç problem değil. Sana kalmış bir şey. Burada kimse kimseye bir şey diyemez. Ama bu insana, insan olarak var olan bir insana beddua ediyorsan, her iki çocuğunun yanında ediyorsan, her iki bir sürü insanın arasında ediyorsan bunu yapamazsın. Bu doğru bir şey değil. Ve hiçbir ilişkin olan bir insan değil. Sana hiçbir zarar dokunmuş bir insan değil. Hiçbir şekilde yan yana geldiğin, sana olumsuz tesir eden bir insan değil. Orada bulunan bir insan. Bir talebi var. Talebi haklı haksız bilmiyoruz. Belki çok haklı. Belki gerçekten çalışamayacak kadar hasta. Bilmiyoruz. Hiç önemli değil. İnan inanma, yardım et etme. O önemli değil. Ama beddua edemezsin. Böyle olunca adam baktı ki, beni tarafına çekemiyor. Bu sefer bana karışmaya başladı. Çok okumaktan oluyor bu dedi. Ya ne alakası var çok okumaktan? Dedim ki şimdi tutup seviyeyi de düşürmemek lazım. Bireysel anlamda çatışmaya çalışmamak lazım. Beni yanına alamayınca karşısına alıp bana saldırmaya çalış. Hiç gerek yok. Keşke okuduğumuzu anlasak dedim. Çünkü çok okumaktan olmuyor bu. Okuduğumuzu, duyduğumuzu anlamamamızdan, anlıyorsak da anladığımızı yaşamamaktan oluyor. Dolayısıyla ben yine iyi niyetle güzelliğe çekmeye çalışıyorum, doğruyu anlatmaya çalışıyorum ve şu mesajı vermeye çalışıyorum. Sen değilsin benim karşı çıktığım şey, senin kişiliğin, şahsiyetin değil, yaptığın bu davranış. Bu davranışı sen değil, kim yaparsa yapsın o davranışa karşı durulması lazım. Dolayısıyla biz de sesli doğruluk derken bu noktayı kaçırmamamız lazım. İnsanlar genelde bir yanlışa tepki gösterdiklerinde çok hızlı bir şekilde iki tarafta şahsileştirmeye başlıyor ve birbirine hakaret etmeye başlıyor. Birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar. Bu noktaya gelmemek lazım. Yani sesli doğruluk derken yanlışı yapan insanın şahsını hedef alın, onu yerin dibine sokun, onu mahcup edin, onu utandırın, onu karşınıza alın. Onu o yanlışında daha ısrar edici bir hale getirin anlamında söylemiyorum. Israrla o yanlışla o kişiyi ayırın ve yanlış davranış üzerinde durun. Ve bunu da açık ve net bir şekilde ifade edin. Açık ve net bir şekilde gösterin. Adama dedim ki hayır dedim. Çok okumaktan olmuyor bunlar. Okuduğumuzu anlamamaktan oluyor. Yani kimse kimseye beddua etmemesi lazım. İşte biz iş bulamıyoruz bunları sınırdan aldılar. Dedim ki ya böyle diyorsun ama bak arkadaşım bu adam Türkçe konuşuyor. Bu adam Arap falan değil, Suriyeli falan değil. Niye dedim ön yargı yayıyorsun insanlara? Yapma böyle. Yani biraz ileride de okuldan çıkmış Suriyeli kız çocukları var. Hiçbir şekilde dilenmiyorlar. Okulda orada bir okulda okuyorlar. Okuldan çıkmış Suriyeli kız çocukları. Türkçe öğren derse bir şekilde bu tür sözlerden rencide oluyorlardır. İnciniyorlardır, kırılıyorlardır. O çocukların günahı ne? O çocukların suçu ne? Savaş olan bir ülke var orada. Milyonlarca insan mağdur oldu. Kim ister evini barkını bırakmayı, kim ister vatanını toprağını terk etmeyi, kim ister ailesinden akrabasından ayrılmayı, kim ister bütün yaşadığı sürece biriktirdiği hatıraları geride bırakmayı. Kimse istemez. Bu insanlar bir şekilde buna mecbur kalmış kaldı ki bu dilenen insan o insanlardan da değil. Ama o dilenen insanı bahane edip bir şekilde o mağdur insanlara üzerinden insanlarda nefret yaymaya çalışıyorsun. Bu da yanlış. Hayır dedim o Türkçe konuşuyor. Hiç Suriyeli falan da değil. Niçin ön yargı yayıyorsun dedim. Bu arada oradan geçen birisi. Hiç alakasız birisi. Ne konuştuğumuzu bilmiyor. Ne hakkında konuştuğumuzu bilmiyor. Olayın ne arka planını bilmiyor. Bana döndü dedi ki beyefendi dedi siyasi görüşünüz ne olursa olsun benim atalarım bunlar dilensin diye Suriyeliler dilensin diye fethetmedi buraları dedi.
Hayda.
Gelin buradan yakın hadi yani. Bakalım. Dedim ki beyefendi bakın ne konuştuğumuzu bilmiyorsunuz. Ne hakkında tartıştığımızı da bilmiyorsunuz. Karışmayın dedim. Ya gelin dinleyin öğrenin. Çünkü bir yere doğru yürüyor bu arada konuşurken yürüyor. Dedim ya gelin dinleyin öğrenin ya da dedim karışmayın. Yani bu anlamda çabucak provokasyona gelmeye hazır insan o kadar çok var ki. Evet. Çabucak fitillenmeye yanlış bir şekilde ön yargılarıyla daha önce kulağına dolmuş yanlış bilgilerle hareket etmeye ve bundan dolayı masum insanları incitmeye, masum insanları eziyet etmeye, masum insanları kırmaya o kadar hazır insanlar var ki.
Galeyana gelme seviyemiz çok düşük
evet,
değil mi?
Evet.
Ufacık bir alevde. Yani orada belki siz biraz, siz de biraz o anda belki nefsinize uysanız ve yani size gelen o diyelim ki karşı eleştirilere biraz sert müdahale etseniz tamam. Evet. Orası artık şey.
Karışacak. Yani İki taraf olmuş olacak.
Türkiye, evet. İşte ırkçılığa kadar varan halbuki büyük tartışmaların alanı. Ve
kimse kimseyi de anlamayacak. Benimle söylemek istediğim de anlaşılmayacak. Onların ne yaptığı da anlaşılmayacak. Saçma sapan tamamen daha önceki kalıplardan oluşmuş evet. ikiye bölünme olacak. Evet. Hiç gerek yok.
Gerek yok.
Burada sükuneti de kaybetmemek çok önemli. Sükunetini niye kaybeder insan haksız olduğu zaman? Haksız değiliz.
Evet.
Doğru olan insan haksız değil, haklı. He, bir iddiamız da yok illa sen de doğru ol diye. O adam illa ben onun kanaatine sahip olayım diye ısrar ediyor. Hayır, benim öyle bir iddiam yok. Benim iddiam şu, illa sen doğru ol demiyorum. İlla sen benim gibi düşün, benim gibi davran, benim gibi hisset demiyorum. Ama diyorum ki herkesin içinde başka bir insanın hakkına giremezsin. Bu hakkına girmene ben izin vermem, vermemem lazım. İnandığım değerler, uğruna feda edeceğim kendimi değerlerim bana bunu söylüyor. Açık bir şekilde başka insanın hakkına giremezsin. Başka insana nasıl vurmana izin veremezsem ben, başka insanın ruhuna da zarar vermene izin veremem. Yani bir insana çocuğunun yanında dilendiği için Allah belanı versin seni demek, o insanı fiziken bıçaklamaktan farklı değil. Kalbini bıçaklıyorsun çünkü, ruhunu bıçaklıyorsun.
Ve öfkeyi körüklüyorsunuz.
Öfkeyi de körüklüyorsun.
O insanın bilinçaltına, o çocuğa, yani psikolojik anlamda, sosyolojik anlamda büyük bir öfke miras bırakıyorsunuz
tabii,
değil mi?
Tabii ki topluma karşı öfkelenmeye evet. başlıyor çocuk. Adam topluma karşı öfkelenmeye
Nazarınızla
başlıyor.
Nazarınızla öldürüyorsunuz o
evet.
insanı.
Aslında
bir sonra, katilisiniz dediğiniz
tabii,
gibi.
Tabii suça daha meyilli hale geliyorlar. Çünkü suç işlememesi için sebepler azalıyor. Saygı azalıyor topluma karşı, sevgi azalıyor. Dolayısıyla topluma karşı sevgi saygı azalınca, insanlara karşı sevgi saygı azalınca bu insan zor bir durumda kaldığında suça karşı durması için ne tutacak onu?
Ki kaldı ki Mehmet Hocam bu topraklarda yani Yunus Emre benim bir karıncaya dahi ulu nazarım vardır diyor. Bir karıncaya ya. Bile ulu ya. Nazarı var.
Ya.
Yani siz orada düşmüş bir insana, bir dilenciye yani bütün bilinçaltınızdaki ırkçılığı moca evet. etme derdindesiniz evet. değil mi?
Ve yanlış. Yani hiç alakası da yok. Ne kadar yanlış bir şey. İşte bunların karşısında durmak lazım. Sesli doğruluk derken tam bundan bahsediyoruz. Kendi kendime ben karşı çıkayım. Olmuyor. Şimdi mesela bu adamcağız beddua ettikten sonra o dilenen insana 3-4 kişi sadaka vermeye başladı. Yani önceden sadaka vermiyorlardı. Yaralandılar o bedduanın ardından ve sadaka vermek istediler. Ama hiçbiri dönüp de demedi ki bu adama yapma böyle diye. O tartışma esnasında dediğin gibi 30-40-50 kişi vardı ve çoğunluğu şey yapıyor, bana hak veriyorlar, öyle bakıyorlar. Ondan sonra fakat hiçbirisi demedi ki evet ya haklısın, sen haksızsın, yapma etme, böyle beddua edilmez demedi.
Sessiz doğruluk.
Sessiz doğruluk. Yani
içinden belki ne güzel oldu diye ama seslendirecek cesareti,
yok.
özgüveni,
yok.
o medeni cesareti bulamıyor.
Yok maalesef.
Bunlar, bu da ilginç.
Bunlar yanlış şeyler. Bunların olmaması lazım. Doğruluğun sesli olması lazım. Karşı çıkabilme cesaretimizin, gücümüzün olması lazım. Bakın psikolojide bütün sistemi, insana dair algılayışı alt üst eden çok önemli deneylerden birisi vardır. Milgram'ın deneyi diye geçer. Bunu anlatacağım çünkü bu hakikaten insan sessiz doğruluk yaşadığı zaman hangi süreçlerden geçer ve nasıl problemler söz konusu olur onu o kadar güzel anlatıyor. O kadar güzel anlatıyor ki ama isterseniz bunu aradan sonra anlatalım. Fakat şu anda söyleyeceğimiz şu. Sessiz doğruluk olmaz. Sesli doğruluk olması lazım. Ben orada bir yanlış gördüysem karşı çıkabilme gücümün olması lazım. 1-2-3 insan sesimizi yükseltmemiz lazım. Şimdi bu adamla tatsız bir şey yaşadım. Ha, ondan sonra ne oldu? Bana dedi ki baktı ben bir türlü onun dediği noktaya gelmiyorum. Çünkü gelmek mümkün değil. Bir insana nasıl beddua edebilirsin durup dururken? Baktı gelmiyorum. Bu sefer bana karışmaya başladı. Önüne dön diyor. Dedim ki sana ne? İstediğim yere dönerim. Yani sen buna müdahale edemezsin. Bu sefer yürü diyor. Dedim sıra duruyor. Nereye yürüyorum? Beni şahsi olarak almaya çalışıyor. Şahsi olarak benimle kavga edecek bu sefer. Ona da gelmemek lazım. Bizim şahsımızla derdimiz yok. Şahsımıza saygı gösterilsin. Şahsımız övülsün, takdir edilsin. Şahsımız pohpahlansın diye bir derdimiz yok. Ama doğruluk adına bir derdimiz var. O yüzden Adam şahsımıza satılmış, önüne bak demiş. Ben bunu kişisel almam, istediğim yere bakarım derim. Ha, o dediği önüme de bakmam ama tutup da bunu kavga vesilesi yapmam, tartışma vesilesi yapmam.
Bu da ayrı bir erdem hocam. Çünkü yani bu söylediğiniz belki hafif, dilde hafif ama gerçek hayatta, realite de çok zor bir şey. Çünkü bu gibi kavgalarda çoğunlukla hani haklı taraf ya da güzelliği savunan taraf da bir iki adım sonra aynı o alevin içine giriyor ve farkında olmadan tartışma boyutları yaka paça bir araya gelecek tabii, şekle gelebiliyor.
Tabii iki şahıs arasındaki meseleye dönüyor. Bu sefer doğruluk kaçıyor, hakikat kaçıyor.
Yani çok önemli bir noktayı söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki doğruları seslendirelim ama karşımızdaki doğruyu doğrunun alıcısı olur. Olmaz. Burada şahsi bir mesele yok. Siz doğruyu seslendirin ve şahsınıza dair hakaret, şahsınızı tahrik söz konusu olunca kendinizi kapatın. Ve doğruyu seslendirdim. Alırsın almazsın. Evet. Benim seninle şahsi kavga edecek ne vaktim var, ne zamanım var, ne de böyle bir seviyeye düşmeye benim ihtiyacım var.
Aynen öyle. Ahlakım da müsait değil buna. Şimdi çok sevdiğim bir olay oldu. Bir trafikte gidiyoruz. Birisi çok yanlış bir şey yaptı. Yani o arabada giderken bizim belki canımız tehlikeye atacak bir hareket yaptı yandaki araba. Şoför arkadaş da kötü bir söz söyledi. Yanımızda bir büyüğümüz var. Dedi ki deme öyle dedi. Efendim dedi hak ediyor dedi. Doğru o hak ediyor ama sen hak etmiyorsun dedi. Çünkü sen söylediğin zaman sen de onun seviyesine iniyorsun. Dememek lazım öyle. Şimdi hak namına, doğruluk namına bir şeye karşı çıktığımız zaman karşımızdaki şahıs şahsileştiriyorsa o topa gelmemek lazım. Onun dediği noktaya da gelmemek lazım ama şahsımıza olan müdahaleden dolayı da öfkelenmemek lazım. Şimdi orada ben hızlıca kapattım. Önüne bak dedi, istediğim yere bakarım dedim ama uzatmadım. Niye? Şahsıma artık bir şey, bu doğruluktan sapmaya başladı. Uzatmaya gerek yok, yine bildiğimi yaparım. İlerle dedi, sıra ilerlemiyor dedim, yine kapattım. Kapatacağız, niye? Şahsımız meselesi değil. Benim o adamla şahsi hiçbir alıp veremediğim yok. Hiç görmemiştim hayatım boyunca, bir daha da göreceğimi düşünmüyorum. Görmeyeyim de zaten ama orada sadece o adamla ilgili değil benim müdahalem. Orada bekleyen insanlarla ve orada dilenen insanla, beddua yiyen insanla. Niçin? Çünkü orada dilenen insan insanlığa dair ümidini kaybettiyse kazansın. Yani bir kişi de olsa bu insan beni savundu, bana beddua edilmesine mani oldu desin. İnsanlığa dair inancını kaybetmesin.
Yani bir tek insan olabilirsiniz ama orada insanlığı dirilten tüm insanlığın nüvesi, özeti şeklinde de gelebilirsiniz aslında.
Tabii yani
oradaki doğruluğu seslendirerek.
Tutunacak bir damarı olur, evet. Tutunacak bir tutacağı olur. İnsanların hepsi kötü değil noktasına gelebilir. Çünkü onun psikolojisi açısından baktığımızda herkesin vurduğu, herkesin hakaret ettiği, herkesin beddua ettiği, herkesin ittiği bir insan bir süre sonra insanlıktan nefret edip suç makinesi haline gelebilir. Hayatta tutunduğu hiçbir şey olmaz çünkü.
Evet.
İkinci boyutta o konuşan adam da artık bundan sonra bu kadar rahat beddua edemez. Bağıra çağıra beddua edemez. Tepki gördüğünü görür. Ve bu tepkilerin sayısı arttıkça öyle ona beddua edeyim, buna küfür edeyim, bunlara cesaret edemez. Yani adamı dövmedim ben. Adama vurmadım. Adama hakaret etmedim. Hiçbir şey demedim. Karşı çıktım. Ama adamın sesi azaldı. Sesi düştü. Bir kişi daha karşı çıksa böyle bir olay olduğunu, bir kişi daha bu adam artık herkesin içinde başka insanlara zayıf diye, ezik diye, güçsüz diye beddua eder hale gelemez.
Doğru.
Güçlülük psikolojisi içinde kimse bir şey demiyor diye kendi egosunu başkasının üzerinde tatmin edemez.
Doğru.
Yani buna kimsenin hakkı yok. Üçüncüsü de tabii bekleyenler açısından önemli bir şey. Bekleyenlerin de bunu görmeye, bunu bilmeye ihtiyacı vardı. O gün bana destek olan çıkmadı doğrusu ama belki ertesi gün bir kişi böyle bir şey yaşadığında kimse çıkmasa kendisi çıkacak. Diyecek ki arkadaşım yaptığın yanlış. Ne olursa olsun bir insan dilenir dilenmez. Yani buna karar veremeyiz biz. İstemeyiz kimse dilensin ama dileniyorsa yapacak bir şey yok. Tutup bu insana dileniyor diye beddua edemezsin. Kimseye beddua edemezsin. Ne yaparsa yapsın. Sana direkt bir zararı olmadıkça o insana bağırıp çağıramazsın. Niye bağırıp çağırıyorsun? Dolayısıyla bu çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Kalbimizden konuşmamız, sevmememiz yetmiyor. Bir şekilde seslendirmemiz, dile getirmemiz, söylememiz lazım. Uyarmamız lazım, düzeltmeye çalışmamız lazım, doğrultmaya çalışmamız lazım. Kötüleri konuşarak kendi aramızda iyi bir insan olamayız. Kötülüklerin kötülüklerini eleştirerek iyi bir insan olamayız. İyi davranış yaparak iyi insan oluruz. İyi davranışın da en önemli noktalarından bir tanesi kötülerin sesine karşı sesimizi yükseltmemiz. İyiliğin sesini yükseltmemiz. Yani bir ölçüm yapılsa kötüler kötülükleri seslendiriyorlar, iyiler sessiz kalıyorlar. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bizim de iyilik namına, doğruluk namına sesimizi çıkarmamız lazım. Bağırmak çağırmak anlamında söylemiyorum. Duruşumuzu netleştirmek, göstermek anlamında söylüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla sesli doğruluk konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün doğruları seslendirmeyi, doğrunun sesini yükseltmeyi, sosyal hayatımızda, kendi çevremizde, okulumuzda, iş yerimizde, mahallemizde, sokağımızda karşılaştığımız yanlışlıklarla, problemlerle, ahlaksızlıklarla, sıkıntılarla ilgili doğru bildiğimiz kıymet hükümlerimizi, değerlerimizi seslendirmenin ne kadar mühim olduğunu Mehmet Dinç hocamızdan dinliyoruz. Buyurun hocam, kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, şimdi Amerika'da bir olay var, çok dikkat çekicidir. Hakikaten insanlıkla alakalı çok bir şeyler söyleyen bir konudur. 1964 yılında bir kadıncağız taksiden iniyor, evine doğru gidecek. Bir hırsız çantasını almaya çalışıyor. Kadıncağız vermiyor, boğuşuyorlar. Adam kadını bıçaklıyor ve kadıncağız yardım istiyor. Sonra adam ses yardım istediğini, bağırdığını, vermediğini duyunca kaçıyor. Kadıncağız yerde yatıyor, kıvranıyor, yardım istemeye devam ediyor, ambulans istiyor. 10-15 dakika geçiyor, 10-15 dakika sonra o hırsız tekrar dönüyor, kadıncağız tekrar bıçaklayıp öldürüyor ve çantasını alıp gidiyor. Tabii aradan zaman geçince polisler geliyorlar, şahitleri dinliyorlar, şahitler olayı anlatıyorlar ve polisler şok içinde soruyorlar. Peki diyorlar, müdahale etmediniz mi? Etmedik, korktuk. Peki polisi aramadınız mı? Aramadık. Niye aramadınız? Başkası arar diye düşündük. Başkasını soruyorlar, o öyle diyor. Başkasını soruyorlar, o öyle diyor. Başkasını soruyorlar, o öyle diyor. Ve bakıyorsunuz 300 kişiden fazla insan kadının yardım çığlığını duymuş. Ama kimse polisi aramamış. Ve kadıncağız orada o yüzden ölmüş. Dolayısıyla baktığımızda hep başkası arasın, başkası savunsun, başkası yapsın, başkası bir şey desin diye baktığımızda doğruluk yerde kalıyor. Doğruluk can kaybediyor. Canını kaybediyor, can veriyor. Dolayısıyla böyle olmaması lazım. Doğruluğun sesinin çıkması lazım. Tabii ki çıkalım insanlarla kavga edelim, çıkalım boğuşalım, kendimize zarar, tehlikeye sokalım falan anlamında söylemiyorum. Ama meşru daire çerçevesinde, olması gereken çerçevesinde sesimizi de çıkarmamız lazım. Müdahalemizi de yapmamız lazım. Akif'in çok güzel bir şiiri var. Ne diyor? Adam çek git aldırma diyemem. Yırtarım, yırtınırım, hakkı tutar kaldırırım diyor.
Dolayısıyla aldırırım diyor. Evet.
Efendim?
Hakkı, yani aldırma diyemem diyor, aldırırım diyor.
Aldırırım.
Ve hakkı tutar
hakkı
kaldırırım.
Hakkı tutar kaldırırım. Tabii yani hak yerde durmasın. Hak kalksın, hakkı kaldıralım. Doğruluk da böyle bir şey. Dolayısıyla bana ne efendim, başkası karışsın. İşte o böyle diyor ama yanlış diyor. Eve gittiğimde ya hanım şöyle bir şey yaşadım, adam böyle böyle dedi. Ne kadar yanlış deme. Arkadaşıma ya şöyle bir olay yaşadım, ne kadar yanlış deme. Demeyelim, adama diyelim bu yaptığın yanlış diye. Evimizde ne kadar dersek diyelim, başkalarının kötülüğünü anlatmak bizi iyi yapmayacak. Başkalarının kötülüğüne mani olmak, başkalarının kötülüğüne karşı iyiliği, doğruluğu seslendirmek bizi iyi bir insan yapacak. Kötülüğü ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar düşünürsek düşünelim, biz iyi bir insan olamayacağız kötülüğü konuşarak. Kötülüğün yanlış olduğunu düşünerek. Ama kötülüğe mani olursak, iyilik yaparsak o zaman ancak iyi bir insan olmuş oluruz. Çok güzel bir söz var, diyor ki, iyilik yapmak İyi konuşmaktan iyidir diyor. Yani yapacaksan iyi konuşmayı boş bırak, iyi yap. Ne yapıyorsan iyi yap, güzel yap, doğru yap. Doğru yapmaya çalış. Güzel konuşayım, iyi konuşayım, çok beylik laflar edeyim. Değil, doğru yap. Doğru yapman ne gerekiyorsa. Bakın, Milgram'ın deneyinden bahsettim. Deney şu. Milgram diye bir adam var. Annesi babası Nazi kamplarında kalmış. Ciddi anlamda işkence görmüşler. Milgram çok şaşırmış. Nasıl demiş, bir insan başka bir insana bu kadar eziyet edebilir, bu kadar eziyet edecek şekilde gözü dönebilir. Demek ki bu insanlar bayağı problemli, ruh sağlıkları bozuk insanlarmış herhalde. Yoksa böyle değildi de bu insanlar emir aldıkları için böyle yaptılar. Yani ya çok ruh sağlıkları bozuk insanlar olması lazım, ama bu kadar çok asker, Nazi askerleri binlerce, on binlerce, bu kadar çok asker bu kadar kötülük taşıyabilir mi? Hayır, muhakkak bunlar emir aldıkları, mecbur kaldıkları için böyle yaptılar. Demek ki toplumun belli bir yüzdesi emir aldığı zaman doğru bildiklerine karşı yanlış tercih edebiliyor ve yanlış şeyler yapabiliyor. Bunu ben bir test edeyim demiş. Test etmeye karar vermiş. Test şu: duyuru yapıyor insanlara, bir deney yapacağım, öğrenme ceza arasındaki ilişki nedir diye. Bu deneye katılmak isteyenler katılsın diyor. İnsanlar başvuruyorlar katılmak için. Ve diyor ki, birisini tanıtıyor, diyor ki bu da senin gibi başvurmuş birisi, halbuki Milgram'ın adamı. İkinizi deneye alacağım diyor ve kura çektiriyor. Hanginiz öğretmen olacaksınız, hanginiz öğrenci olacaksınız diyor. Kağıtların ikisinde de öğretmen yazıyor. Dolayısıyla tesadüfen deneye katılan kişi eninde sonunda öğretmen çıkacak. Ötekisi zaten saklıyor kağıdını, bana öğrenci çıktı diyor. Neyse, deneye katılan kişi öğretmen oluyor. Denek öğrenci oluyor. Milgram'ın kendi adamı. Ve bunu bir koltuğa tutturup elektrik bağlıyorlar. Kendileri yan odaya geçiyorlar. 35 volttan başlayıp her yanlışında elektrik vermeye başlıyorlar. 350 volta kadar, 450 volta kadar, ki 200 volttan fazlası adamı öldürüyor bildiğim kadarıyla. Dayanılacak gibi değil yani, elektrik yiyorsunuz. Neyse, beyaz önlüklü bir profesör deneyi yapanın yanında. Diyor ki sorunu sor, düğmeye bassın, A, B düğmesi, A mı B mi, yanlış cevap verdiğinde elektriği vereceksin diyor. Milgram'ın şöyle bir algısı var, diyor ki burada diyor bir zorlama yok diyor, askerlik gibi değil. Dolayısıyla insanların bir kısmı herhalde uyar profesöre, bir kısmı, büyük bir kısmı karşı çıkar. Ama acaba ne zaman karşı çıkar vesaire diyor. Fakat sonuç Milgram'ın dudağını uçuklatacak cinsten bir sonuç olarak çıkıyor. Çünkü katılanların %60'tan fazlası sonuna kadar itaat ediyorlar ve elektriği bitiriyorlar. 450 volt elektrik veriyor öteki insana. Sadece deneyde yanındaki profesör yap dediği için. Arada adam bağırıyor içeriden. Gerçekte adam aslında o elektriği çıkarmış oluyor. Fakat o deneye katılanlar bilmiyor onu.
Deney gereği.
İçeriden bağırma sesleri veriyorlar. Bağırdığını görüyor, acı çektiğini görüyor. Diyor ki ya acı çekiyor, deneyi yaptıran profesör diyor ki yap diyor. Yap dediği için yapmaya devam ediyor. Neden böyle oluyor? Burada çok açık net bir şey var. Doğrular net değil, doğrular sessiz. Belki içi parçalanıyor, içi acıyor. İçi kıyılıyor o insan acı çekerken, ama acı vermeye devam ediyor kendisi bizzat eliyle. Halbuki doğruları net olsa, kim ne derse desin, hangi statüde olursa olsun, ne kadar profesör olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, ben yanlışa, insanın canını yakmaya fizyolojik ya da psikolojik olarak razı olamam. İnsan canı mukaddestir, insan ruhu mukaddestir diyebilmesi lazım. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifi var. Kanı, malı, ırzı mukaddestir insanın diyor. Hiçbir şekilde canına zarar veremezsiniz bir insanın. Hiçbir şekilde malına zarar veremezsiniz. Hiçbir şekilde namusuna zarar veremezsiniz. Dolayısıyla bu doğrularımızın net olarak oturması lazım bizim. Ve net olarak oturduğu zaman bu doğrulara dokundurmamamız lazım. Bu doğruları çiğnetmememiz lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hiçbir ülkede hiçbir kimse bir başkasının yüzüne beddua okuma hakkına sahip değildir. Dolayısıyla buna dünyanın her yerindeki bütün iyi insanlar karşı çıkmak zorunda. Hiçbir insan, hiçbir zayıf insana küfür etme, hakaret etme imkanına, gücüne sahip değildir sadece zayıf olduğu için. Buna nerede olursak olalım karşı durmamız lazım. İyilik bunu gerektirir, doğruluk bunu gerektirir. Ötekisi iddiadan başka bir şey değil. Ben iyi bir insanım ama kötülüğe hiçbir şey müdahale etmiyorsun. Senin yanında zayıf bir insana, güçsüz bir insana, imkansız bir insana beddua ediliyor, hakaret ediliyor, küfrediliyor. O insan eziliyor. Sen sesini çıkarmıyorsan, sen müdahale etmiyorsan, sen seslendirmiyorsan doğruyu, iyiliği, o zaman sen de iyi bir insan değilsin. O insan ne kadar kötülük yapıyorsa sen de o kadar kötülük yapıyorsun, ortak oluyorsun onun kötülüğüne.
Ve bu duyarlı olmaktan geçiyor değil mi hocam aslında? Yani çevremizdeki hadiselere duyarlı olmak lazım. Bana ne dediğimiz zaman doğruyu seslendirme gereği de ihtiyaç hissetmiyoruz zannımca. Yani bana ne? Beni ne ilgilendirir ki? Tartışsınlar. Adamı ezdi ya da bir sıkıntı var. Sosyal bir hadise. Belediyenin bilmesi gereken, yetkililerin duyması gereken ve doğrunun seslendirilmesi gereken. Ama bana ne dediğimiz zaman, bu benim işim mi dediğimiz zaman kanaatimce aslında o doğruları seslendiren, doğruluğu büyüten, insanlığı ayakta tutan, insanlık modundan da çıkmış oluyoruz ve evet, bencil bir hayatın bir çukurunda yaşıyoruz adeta.
Evet.
Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, bizim işlerimizi önemsemeyen bizden değildir diyor. Bu aslında bu bizi bütün insanlığa, yani insanlığa yayabiliriz. Yani çünkü her şey bizi ilgilendiriyor. Ağaç bizi ilgilendiriyor, kuş bizi ilgilendiriyor. Kaldı ki bir insan meselesi, sizin bu bahsettiğiniz. Bir insanın üzülmesi, ezilmesi, bu insanlığın alem durumuna geçmesi bir konudur. Ya bunu nasıl yaparsın değil mi?
Tabii ki. Tabii.
Bu zulme, bu kötülüğe, bu kabalığa nasıl ulaştık biz? Dur demek değil mi? Ama dediğiniz gibi çok sık görüyoruz. Sessiz. Bana bulaşmasın.
Belki kalbinden onaylamıyor, zihninden onaylamıyor. Belki sonrasında bir sürü insana böyle bir yanlış var diye anlatıyor ama orada müdahale etmediği zaman hiçbir kıymeti yok. İsmet Özel'in güzel bir şiiri var. Diyor ki, yaşamak umurumdadır diyor. Yaşamak umurumuzda olması lazım. Bu dünyayı bir defa gidiyoruz ve her anımızdan hesap vereceğiz. Bu hesap verdiğimiz anları iyi değerlendirmek, iyi bilmek zorundayız. O yüzden hesap vereceksek her anımızdan, biz kendimizden, etrafımızdakinden, etrafımızdaki insanlardan, etrafımızdaki kurttan, kuştan, çiçekten, böcekten sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu doğruluk namına, dürüstlük namına, iyilik namına yerine getirmek zorundayız. Bana ne dememiz gereken durumlar var. Hangi durumlar? Dünyanın öbür ucunda gücümüzün yetmeyeceği, imkanımızın yetmeyeceği durumlar varsa bana ne diyebiliriz. Ya da bize lazım olmayan, bizimle ilgi olmayan bomboş dünya kadar bilgi varsa bana ne diyebiliriz. Ama bizim dünyamızda olan, bizim etrafımızda olan, müdahale edebileceğimiz, doğrultabileceğimiz durumlara bana ne diyemeyiz. Bakın, dünyanın her yerinden her şeyi öğreniyoruz. Onlara bana ne demiyoruz. Halbuki onlara bana ne dememiz lazım. Yani Fransa'da şöyle bir olay olmuş. Bana ne? İngiltere'de böyle bir olay geçmiş. Bana ne? Brezilya'da şu olmuş. Bana ne? Bana ne? Ne yapacağım ben bunu? Niye benim zihnime sokuyorsun? Ama benim etrafımda güçsüz bir insan ezilmiş. Bana ne değil buna? Benim etrafımda zayıf bir insana hor bakılmış, itilmiş. Buna bana ne değil. Buna müdahale etmemiz lazım. Ama ötekine açık ve net bir şekilde bana ne dememiz lazım. Fakat insanlar bana ne dememeleri gereken konularda kendilerini açıp doldurdukları için bana ne demeleri gereken konulara güç sıra yetiremiyorlar.
Gelmiyor. Sıra gelmiyor.
Sıra gelmiyor. Yani evet. Bana ne demesi gereken konularda demiyor, dolduruyor zihnin ruhunu. Ondan sonra güç hissedemiyor o insana karşı koyacak. Ve ne oluyor biliyor musunuz böyle olunca? Bakın, kötülerin gölgesi büyük görünür. Aman başıma bela almayayım, bulaşmayayım diyor. Ama kötülüğüne müdahale edilmedikçe daha çok şımarıyor. Daha çok pervasızlaşıyor. Daha güçlü görünüyor. Daha fazla görünüyor. Daha yaygın görünüyor. Ama kötüler bu kadar güçlü değil, bu kadar yaygın değil. Bizim buna inanmamız lazım. Şimdi geçen gün bir tane hanımefendiyle bir görüşmedeyiz. Başkan yardımcısı, belediye başkan yardımcısı kendisi. Telefon geldi kızı. Dedi ki, anne dedi, eve geldim. Okula giden kızı. Kızım dedi, çok güvenlikli bir sitede oturuyor. Kızım dedi, bahçeden mi içeri girdin, eve mi girdin dedi. Bahçeden içeri girdim anne dedi. Kızım, eve gir, öyle ara dedi. Çok güvenlikli bir site. Bahçeden içeri giriyor. Kızına hala emin değil. Eve girdiğinde haber ver diyor. Niçin? Çünkü kötülüğü biz çok yaygın düşünüyoruz. Kötülüğü çok güçlü düşünüyoruz. ve kötülüğe kimse karşı çıkmaz diye düşünüyoruz. O yüzden bu algıyı kırmamız lazım. Doğruluğun sesini yükseltmemiz lazım. Sesini güçlendirmemiz lazım. Sesini arttırmamız lazım. Sesini çoğaltmamız lazım. Sesini göstermemiz lazım. Gücünü göstermemiz lazım kendi üzerimizde. Biz bir haksızlığa karşı çıkacağız ki bize haksızlık yapıldığında da bizim namımıza, bizim yanımızda olan insanlar olsun. Ne ederse insan bu dünyada onu bulur. Dolayısıyla biz kötülük karşısında susarsak bize yapılan kötülük karşısında da başkaları susar. Biz de aynı muameleye maruz kalırız. O yüzden diyoruz ki temel doğrularımız var bizim. Bu doğrularımızı bilelim. Bu doğrularımızı netleştirelim. Zihnimizde, kalbimizde net olsun. Bu doğrularımızın farkında olalım. Ve bu doğrularımıza sahip çıkalım. Bu doğrular yaşansın toplumda için mücadele edelim. Ama kimseyi kırmadan, kimseyi dökmeden, kimseyi incitmeden, kimseye zulmetmeden, kimseyi çiğnemeden, olayı şahsileştirmeden, kişisel mesele haline getirmeden, doğruluk namına, hak namına, hakikat namına sesimizi yükseltelim. Diyelim ki kimseye küfredemezsin, kimseye bela okuyamazsın, kimseyi ezemezsin. Ezemezsin ya. Benim gözümün önünde benim rızamla başkasını ezemezsin, daha güçsüz diye bir insan. O yüzden böyle bir müdahalede bulunursak dünya daha güzel bir yer haline gelecek. Daha yaşanılır bir yer haline gelecek. Daha da ötesine biliyor musunuz? Biz doğru bir hayat yaşadığımıza emin olacağız. Varlığımızın bir anlamı olacak. Dünyaya doğru bir şekilde konumlandırmış olacağız. Yaşamak umurumuzdadır dedik ya, yaşamayı umursamış bir insan olarak yaşamımızın hesabını vereceğiz. Ve hesabını verdiğimiz her anımızı göz önünde bulundurduğumuzda demeyeceğiz ki ben orada susmuştum, ben orada karşı çıkmamıştım. Bu insanın suç makinesine dönüşmesinin, bu insanın intihar etmesinin, bu insanın bağımlılıklara sürüklenmesinin, bu insanın insanlıktan nefret etmesinin, başkalarına zarar verir noktaya gelmesinin sebebi benim diye demeyeceğiz. Diyeceğiz ki bilmiyoruz, Allah bilir ama bu insanın insanlıktan ümidini yitirmemesine sebep olanlardan biri benim diyebileceğiz. Bilmesek de önemli değil. Ama en azından bize yakışanı, bizim yapmamız gerekeni yapalım. O da ne? Doğruluğu seslendirmek. Doğruluğun sesini arttırmak.
Ki bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, dinimizde mesela İbrahim peygamber için o tek başına bir ümmet de denir. Aslında bir insan tek başına bir ümmeti, tüm insanlığı dile getirebilir. Orada insanlığı ihya edebilir hocam. Değil mi?
Kesinlikle öyle.
Evet.
Burada tabii dedik ya bazı doğrularımızı gözden geçirmemiz lazım. Çok önemli bir doğrumuz şu. Bakın büyüklerimiz bize hep ne derler? Allah izin vermedikçe kimse sana zarar veremez. Allah izin vermedikçe kimse sana fayda sağlayamaz. Dolayısıyla birisi bana zarar verecek diye korkumuzdan doğruyu söyleyemiyorsak, birisi bana fayda sağlamayacak diye sesimizi kısıyorsak, konuşursam işte menfaat denemem, o bana fayda vermez diye konuşmuyorsak, o zaman biz Allah'ı tanımıyoruz demektir. Allah'ın gücünü bilmiyoruz demektir. Doğrularımız yerine oturmamış demektir. Tekrar hatırlayalım. Allah izin vermedikçe bize kimse zarar veremez. Allah izin vermedikçe kimse bize fayda sağlayamaz. O yüzden korkumuz Allah'ın rızasını kaybetmek olması lazım. İnsanlığımıza, Müslümanlığımıza yakışmayacak şeyler yapmış olmaktan dolayı olması lazım. Öbür türlü o bana yan bakmış, o bana şunu demiş, o beni sevmemiş, o bana menfaat verecekmiş, vermeyecekmiş, hiç umurumuzda olmaması lazım. O yüzden doğrularımız oturacak ve biz doğruluğu, iyiliği, güzelliği, hakkı, hakikati seslendireceğiz, göstereceğiz. Bunun karşısında olunduğu zaman da, bir insana zarar verildiği zaman da, bir insan incitildiği, kırıldığı zaman da orada net bir şekilde durabileceğiz. Güçsüzün, ezdinin yanında olacağız. Nasıl o pervasızsa kötü insan, nasıl o güçlü gözüküyorsa, sesini yükseltiyorsa, sesi varsa benim de iyi insan olarak, doğru insan olarak, doğrular olan insan olarak sesimi yükseltmem lazım ama dediğin gibi son olarak şahsileştirmeden, kişiselleştirmeden, hakikat namına seviye düşürmeden doğru bir şekilde yapmamız lazım. Üslubunca, usulünce yapmamız lazım.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel, faydalı bir program oldu. Böyle olduğuna inanıyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bugün bize doğruları seslendirmemizi, sesli doğruluk üzerine konuştu. Yunus Emre'den bir hatırayla bugün bitirmek istiyorum. Yunus Emre diyor ki, sevdiğimi söylemez isem sevgi derdi boğar beni diyor. Biz bugün programımızı özel şöyle çevirelim onu. Doğruları seslendirmezsek sessiz doğruluk boğar bizi, içimizi sıkar. Doğruları seslendirelim efendim. Hürmet ediyorum herkese. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.